Medyascope ekranlarından herkese merhaba. Arap Baharı'nın başladığı ve tek başarı hikayesi olarak görülen Tunus son 10 yılın en büyük siyasi krizine sahne oluyor. Pazar gecesinden itibaren de tüm dünya aslında Tunus'u takip ediyor. Peki ne oldu? Cumhurbaşkanı Kais Saied ülkedeki siyasi krizi zirveye taşıdığı gerekçesiyle parlamentoyu 30 gün boyunca askıya aldığını duyurdu. Ve başbakan Meşişi'yi görevden aldı. Tunus Meclis Başkanı ve parlamentonun en büyük partisi konumundaki Nahda Hareketi'nin lideri Ghannouchi de Said'in bu hamlesini darbe ve demokrasiye saldırı olarak tanımladı. Kutlamalar var, gösteriler var, itirazlar var, Batı ülkelerinden açıklamalar var, Türkiye'den kınamalar var, ivedilikle demokrasiye dönüş çağrısı var. Bugün Tunus'ta yaşanan son gelişmeleri, siyasi krizin nedenleri ve bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olan senaryoları konuşacağız. Konuğum siyaset bilimci Doktor Şebnem Gümüşçü. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Hocam 2011 yılından bu yana en büyük sınavla karşı karşıya dedim Tunus. Hani neler oluyor? Arap Baharı'nın beşiği olarak biliyorduk biz Tunus'u. Pazar günden bu yana neler oldu, sizden dinleyelim.
Evet, güzel bir özet geçtin aslında. Tunus, Arap Baharı dalgasından demokratik bir rejimle çıkmış tek ülkeydi. Aynı zamanda Arap dünyasında tek demokrasisiydi. Lübnan ciddi krizler yaşadığı için Lübnan'ı artık o ligde değerlendirmiyoruz. Tunus o anlamda demokrasi çalışan ve demokrasiyi önceleyen, normatif olarak da destekleyenlerin göz bebeğiydi diyebiliriz. Bölgede de en önemli demokratik ülkelerden biriydi. Fakat biriydi diyorum, hani şimdi şey yapmayayım, yani hani artık değil noktasına getirmek istemiyorum ama öneminin altını çizmek açısından söylüyorum. Ve aynı zamanda sadece Arap Baharı'ndan demokratik bir rejime çıkan tek ülke olduğu için de değil, farklı farklı aktörlerin bir arada yaşayabilme ve demokrasi kültürünü bütün zıtlıklara ve ideolojik farklılıklara rağmen yaşartabilme açısından da çok önemli bir örnekti. Ben Tunus'u yakından takip etmeye çalışıyorum yaklaşık bir 9-10 senedir. O anlamda gözümüz kulağımız Tunus'ta. Şimdi ne oldu? Senin de söylediğin gibi 2019 yılında seçilmiş başkan Kais Saied ani bir kararla parlamentoyu 30 gün askıya aldığını söyledi. Kendi atadığı, atamış olduğu başbakanı görevden aldı. Yanına zannediyorum savunma bakanı ile daha sonra adalet bakanını da görevden aldı. Ve işte parlamenterlerin de çünkü işte yolsuzlukla vesaireyle falan itham ettiği parlamenterlerin de dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğini ve kaldırıldığını da ifade etti. Ve çok ucu açık bir sürece geçtik. Bunu yaparken anayasanın 2014 yılında onaylanmış olan büyük bir şeyle, başarıyla yazılmış ve onaylanmış olan Arap dünyasının gene en demokratik anayasası ve en ilerici, özgürlükçü anayasasında 80. maddesine atıfla yaptı bunları. Şimdi 80. maddeyi okuduğunuz zaman internette bulabiliyorsunuz, özellikle de İngilizce kaynaklar oldukça yaygın. 80. maddeyi okuyan herhangi bir insan Kais Saied'in yaptıklarının aslında çok da anayasal olmadığını çok net bir şekilde görür. İşin enteresan ve ironik tarafı, Kais Saied bir anayasa hukuku profesörü. O anlamda hani söylediğini anayasaya dayandırıyor, fakat aslında okuduğumuz zaman o 80. maddenin pek çok detaylarının Kais Saied'in aldığı kararla desteklemediğini görüyoruz. Burada mesela en önemli nokta, parlamentonun dondurulamayacağı, görevlerinin dondurulamayacağı, askıya alınamayacağı çok açık bir net bir şekilde 80. maddede yazdığı halde Kais Saied bu adımı atıyor. Ve benzer bir şekilde bu kararı alırken, yani olağanüstü hal kararını alırken, başbakan ve parlamento başkanıyla beraber, sözcüsüyle beraber alması gereken kararı ikisine de sormadan, Ghannouchi şu anda parlamentonun başkanı, sözcüsü konumunda. İkisine de sormadan, ikisini de muhalefetine rağmen alıyor. Yani ve üstüne üstlük yine 80. madde mesela Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bir şekilde denetlemesi gerektiğini ve eğer şeyini aşarsa, otoritesini aşarsa başkanın uyarılması gerektiğine dair ve bu kararın geri döndürülmesi gerektiğine dair de çok açık bir şey koyuyor. Madde koyuyor. Şimdi bunların hiçbiri yok Kais Saied'in aldığı attığı adımlarda. Ve aslına bakarsak Kais Saied'in şu ana kadar çizdiği, 2019'dan ve seçim kampanyası boyunca da çizdiği profilden çok da farklı bir adım atmadığını görüyoruz. Çünkü parlamentoya başından beri şüpheyle yaklaşan, parlamentonun görevlerinin kısıtlanması ve hatta bir noktada devre dışı bırakılması gerektiğini düşünen bir başkandan, Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Her ne kadar genel olarak siyasetten ne anladığını bilmesek de, çünkü böyle bir kapalı kutu gibi pek çok analistin de belirttiği üzere, neticede kendi gücünü arttırmak istediğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın başbakandan ve parlamentodan daha güçlü olması gerektiğini düşündüğünü biliyoruz. Ve mümkünse de direkt demokrasiyle yönetilmesi gerektiğini düşündüğünü biliyoruz. Şimdi bu anlamda siyaset bilimciler, özellikle de rejim değişikliği, otoriterleşme, demokratik gerileme çalışan herkes buna çok açık ve net bir şekilde otogolp veya self-coup veya da kendi gücünü arttıracak darbe niteliğini koyuyor. Yani burada bizim açımızdan çok bir tartışma yok gerçekten. Ama işte diplomatik çevreler biraz daha hassas davranıyorlar. İşte kullandıkları kelimelere dikkat etmeye çalışıyorlar. Bizim açımızdan, siyaset bilimciler açısından ve pek çok Tunus'u takip eden analist açısından çok da büyük bir şey yok. Belirsizlik yok. Tabii bu demek değildir ki Tunus demokrasisi çöktü ve bundan sonra tamamıyla bir otoriter rejim olacak. Bundan sonraki gidişata bakarak onu değerlendirebiliriz. Sanıyorum sonra konuşacağız bu senaryoları.
Evet evet, yani şimdi şunu sorayım aslında, hani Tunus'ta son zamanlarda da hani bir takım gelişmeler oluyor, işte hani ekonomi bir takım sorunlar yaşıyor, ekonomide sorunlar var, işte koronavirüs salgınının getirdiği bir takım sıkıntılar var. Şunu sorayım, yani halkın talebi olabilir miydi bir yandan da görevden alınma, ya da bu nokta beklenen bir nokta mıydı, hani buraya gelindi ama beklenen bir durum muydu? Çünkü bir yandan kutlamalar var meydanlarda, sokaklarda, işte iki tarafında daha doğrusu, hani ben de gördüm videoları, bir takım hani kurtulduk evet. Evet, hani uzun zamandır beklediğimiz bir senaryoydu diyenler de var. Yani ne söylemek istersiniz bununla alakalı? Beklenen miydi diye sorayım.
Şimdi beklenen, şu anlamda beklenen, Kayıs Said'in çizdiği profil açısından ve o otoriterleşmeye ve popülist otokratik profile çok uygun bir lider olduğu için veya da bir kişi olduğu için beklenen ve aslına bakarsan işte son bir senedir falan bu dedikodular dolaşıyordu. Zannediyorum birkaç ay evvel böyle bir şeyde Middle East Eye'de bir yazı sızdırılmış. Tam evet. Da 80. maddeye dayanarak böyle bir adım atacağına dair çok bu senaryoyu çağrıştıran, ona uyan bir yazı yazılmış ve pek çok kişi de ciddiye almamıştı o dönemde. Şimdi görüyoruz ki aslında orada top secret olarak, yani çok güzel olarak ele geçirilmiş belgenin bir şeyi varmış, gerçekliği varmış. Şimdi Kayıs Said açısından bu beklenen bir tabloydu. Halk açısından da, halk derken burada tabii biraz bir nüans koymak lazım. Çünkü halk dediğimiz Tunus 10 milyon nüfusa sahip küçük bir ülke ama pek çok farklı kesimi de içinde barındıran bir ülke. Yani o anlamda çok genellemeler yapmamak gerek. Fakat şunu da biliyoruz ki Tunus halkı uzun zamandır büyük bir kesimi, %70, %80'lik bir kesimi ülkenin gidişatından memnun değil. Ve pek çok sebepten memnun değil. Dediğim gibi en önemlisi ekonomik kriz. Gittikçe koyulaşan bir ekonomik krizi ve asla çözülemeyen ekonomik problemlerle boğuşuyorlar. 10 sene oldu, tam 10. senesindeyiz. Arap ayaklanmalarının devrim olalı 10 sene oldu. O devrim, Tunus devrimini başlatan ekonomik nedenler genç işsizliğiydi. Çok önemli bir faktördü. Muhammed Bouazizi 27-28 yaşında kendini Sidi Bouzid'de yaktığı zaman bütün derdi aslında kendi ailesine ekmek götürebilmekti ve sistem buna engel oluyordu. Yolsuzlukla, adam kayırmayla ve çok büyük eşitsizlikle ve sosyal adaletsizlikle buna engel oluyordu. Ve o sistemi protesto etmek için Muhammed Bouazizi kendi hayatına son verdi, devrimlerde öyle başladı. Şimdi bakıyoruz 2011 Tunus'una ve şimdi 2021 Tunus'una bakıyoruz. O anlamda gerçekten değişen pek bir şey yok. Yani hatta daha bile kötüye gitmiş bir Tunus görüyoruz. Çünkü işte Tunus turizme çok ciddi olarak bağlı bir ülke. 2011'den önce Arap ayaklanmalarından evvel turizmden çok, sahil kesimi özellikle çok ciddi olarak gelir sağlıyordu. Ve pek çok farklı gruba da bu gelir aktarımı sağlanıyordu turizm sektörü üzerinden. Şimdi 2011'den beri arka arkaya yaşadığı krizler, ekonomik krizler, siyasi krizler, işte turist bölgelerine yapılan silahlı saldırılar vesaire, terör saldırıları, daha sonra işte pandemiyle beraber turizm sektörü Tunus'ta neredeyse çökme noktasında. %8'lik, %9'luk bir gayri safi milli hasılası turizmden geliyordu Tunus'un. Bir de yanına şeyi ekliyoruz. Hem son dönemde Cezayir, ondan önce ve uzun zamandır 10 senedir de Libya'da devam eden kriz. Tunus'un en önemli ticari ortağı Libya. Şimdi Libya 10 senedir bir sivil çatışma, iç savaş içerisinde olduğu için Libya ekonomisinin çökmesi ve tamamıyla bir patlamayla 10 senedir devam ediyor olması Tunus ekonomisini de ciddi olarak aşağı çekiyor. Şimdi arka arkaya devam eden krizler ve hiçbir şekilde öne geli alınamayan işte işsizlik, sosyal adaletsizlik, bölgesel eşitsizlikler böyle gittikçe büyük bir şeyle karşılaşıyoruz, sorunla karşılaşıyoruz. Üstüne üstlük demokratikleşmenin gene paradoksal olarak getirdiği ekonomik şeyler var, sıkıntılar var. O ne demek? Şimdi tabii ki demokratikleşmeyle beraber iktidara gelmek isteyen veya iktidarda olan aktörler istiyorlar ki halkı bir şekilde maddi olarak refaha kavuşturabilsinler ve onlara isteği, yani onun desteğini alabilsinler. Fakat attıkları adımlar o kadar kısa vadeli, o kadar biyopik, o kadar kısa süreli çözüm dahi olamayacak şeyler ki, yani hani yaranın üstüne yara bandı yapıştırmak gibi, ama o yaranın nedenine gidip onu iyileştirmeye yönelik herhangi bir adım atmadan tamamıyla işte sosyal yardım yaparak, insanları tüketime doğru yönlendirerek, borçlanarak, borçlandırarak atılmış bir takım adımlar var. Tabii mesela işte güçlü şeyler, sendikalar, onlar çoğu, çok büyük bir kısmı kamu kurumlarında çalıştığı için, kamu kurumlarında mesela işte söz konusu sendikaların üyelerinin şeyleri çok yüksek, maaşları çok yüksek. Ama sisteme dahil olmayan milyonlarca insan var. Muhammed Boğazizi gibi, onun ailesi gibi, işte bir kamu kurumunda çalışmayan, kamu fabrikasında veya da iş yerinde işçi olmayan, memur olmayan yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Onlar sistemin içerisinde olmadıkları için bu örgütlü grupların da siyaset aldıkları bir takım desteği hiçbir şekilde yaşamıyorlar. Şimdi bu sokaklarda kutlayan kitlelerin ciddi bir kısmı aslında bu bitmeyen 10 yıllık ve ondan önce de tabii ki şey, Ben Ali'nin gitmesinin sebebi de buydu. Bitmeyen ekonomik krize karşı büyük bir tepki. Ve siz daha önceden sistemin içerisindeki, hala aslında sistemin içerisinden çıkıyor bu tepkiler. O anlamda Mısır'dan daha farklı bir yerde olduğunu da düşünebiliriz. İşte Kayıs Said'i seçmek de 2019 yılında sistemin içerisinden bir cevaptı. İnsanlar artık o kadar yılmış durumda ki, ekonomik kriz üstüne işte pandeminin getirdiği yükler. Onları önce siyasetin içerisinden aslında şey bulmaya çalışıyorlar. Ama maalesef siyaset sorunlarına cevap veremiyor. Siyasi aktörler, siyasi partiler dediğim gibi çok kısa süreli derin ekonomik reformlar yapmak yerine ve onunla beraber işte bir takım insanları kızdırmak yerine, bazı grupları karşılarına almak yerine çok küçük küçük gündelik şeylerle, adımlarla geçiştirme, öteleme, erteleme yolunu seçiyorlar. Ve siyasi irade olmadığı için de durmadan arka arkaya bir siyasi kriz yaşıyordunuz.
Hocam peki El Nahda'nın Tunus siyasetindeki yerini sorsam size, yani bize biraz Nahda hareketinden bahsetmeniz mümkün olur mu? Çünkü hani yapılan yorumlarda da asıl hedefin Nahda olduğuna yönelik de çok fazla söylem var. O yüzden size hani biraz Nahda hareketiyle alakalı bir soru yönelteyim. Bize biraz anlatmanız mümkün olur mu?
Tabii ki. Şimdi Türkiye'de özellikle bu tartışmalar çok Türkiye siyasetinin gölgesinde gidiyor. Bu bayağı yanlış analizlere götürüyor diyebilirim. Ama aynı zamanda Tunus'un kendi içerisinde tartışmaları da diğer gözlemcileri biraz yanıltıyor diyebiliriz. Şimdi Nahda biraz günah keçisi olmuş durumda. Çok garip bir şekilde hem de. Özellikle de işte bu sistem dışından gelen aktörler, daha popülist figürlerin izlediği politika. Sanki her şeyin sebebi sorumlusu Nahda'ymış. Nahda giderse Tunus bayağı ciddi böyle bir refaha kavuşacakmış gibi bir siyasi yöntem izliyorlar. Tunus siyasetçilerinden bahsediyorum. Özellikle de daha radikal figürlerinden bahsediyorum. Mesela Twitter'da Abir Musi'nin böyle çok ateşli bir parlamento konuşması dönüyor. Herkes onun kadın hakları savunucusu, demokrasi havarisi olduğunu vesaire falan zannediyor ama hiç değil. Son derece popülist, otokrat. Ben Ali'nin önemli partisinin önemli üyelerinden. Ve Ben Ali rejimine dönmesi gerektiğini, Tunus'un o otoriter rejime geri dönmesi gerektiğini savunan bir siyasi figürden bahsediyoruz. Yani hiçbir şekilde demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir insan. Şimdi böyle bir devamlı bir Nahda'ya karşı bir konumlanma, Nahda'yı günah keçisi tutma, sürekli her şeyi ondan bilme gibi bir algı söz konusu. Aslına bakarsam Tunus'u Nahda yönetmiyor. Nahda uzun zamandır yönetmiyor. Yani belki de en önemli problemlerden biri bu. Nahda yönetmiyor. Nahda yönetse belki bu kadar da ciddi bir siyasi kriz olmayacak. Gene şeyler olacak ama siyaset en azından taşın altına elini koyacak diyebilirim. Neyse, burada şimdi çok karıştırmayayım. Nahda'nın oynadığı role biraz daha döneyim. Nahda'nın Tunus siyasetindeki ağırlığı gittikçe azalıyor. Artmıyor. Azalıyor. Bunu aklımızda tutmamız lazım.
Yani evet, seçimlerde de bir düşüş var değil mi, oy oranlarında?
Kesinlikle,
da.
Kesinlikle. Hem de çok ciddi bir düşüş var. 2011 yılında ilk seçimler yapıldığı zaman, Ben Ali rejiminden sonra ilk seçimler, Nahda %42 sandalye sayısına ulaşmıştı şeyde, parlamentoda. Ve onu takip eden en büyük parti %7-8 civarındaydı. Yani inanılmaz büyük bir siyasi güçten bahsediyoruz. Nahda geçiş sürecinin en önemli aktörüydü, en büyük aktörüydü. Ve en örgütlü siyasi hareketiydi. Şimdi 2011'den 2014'e kadar bu böyle geçti. Fakat Nahda'nın bu kadar dominant, baskın bir rol oynuyor olması, özellikle de işte Ben Ali rejiminin savunucuları, daha önce Bourguiba rejiminin savunucularını ciddi olarak rahatsız etti. Şimdi Tunus'ta Türkiye'ye benzer bir şekilde kimlikler üzerinden ve ideolojik yapılanmalar üzerinden çok ciddi bir takım şeyler var, kutuplaşmalar var. İşte seküler veya laik İslamcı ayrımı 2011 yılında çok derin bir ayrım olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi Türkiye'nin aksine ancak şöyle bir şey görüyoruz. Nahda hareketi Ganuş'u liderliğinde ve pek çok başka liderle birlikte, partinin içerisindeki önemli figürlerle beraber parti merkeze oturttu. Yani hiçbir şekilde İslamcı ideolojiyi, hegemonik İslamcı bir projeyi dayatmayan, Müslüman kardeşlerin Mısır'da yaptığı gibi, o ideolojiyi dayatmayan, Tunuslulara bir gömlek giydirmeye kalkışmayan bir hareketten bahsediyoruz. Seküler partilerle beraber çalışma konusunda çok net, onlara ciddi şeyler verebileceğini, tavizler verebileceğini defaatle gösteren ve ispat eden bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi o anlamda her ne kadar Tunus'un özellikle de radikal figürleri her şeyin sorumlusu Nahda'ymış gibi gösterse de Nahda'nın gücü onların atfettiği kadar yok artık. 2011-2014 arası öyleydi. Ama 2014 seçimleri, daha sonra 2019 seçimleri, Nahda'nın oy oranları ciddi olarak düşmeye başladı. Ve şu anda %18-19 bandında Nahda. Parlamentonun yine en büyük partisi. Fakat 56 milletvekili var sadece. 217 sandalyeli mecliste 56 sandalyesi var. Şimdi çok bayağı küçük bir partiden bahsediyoruz. Şimdi burada esas mesele belki Nahda değil ama kendini seküler olarak tanımlayan diğer partiler. Diğer partiler o kadar bölünmüş, o kadar kurumsallaşmamış, o kadar kendini oturtmamış, toplumla bağlarını kuramamış partiler ki. Şimdi bakıyorsunuz 2011 seçimlerindeki partilerin çoğu gitmiş, yerine 2014'te bambaşka partiler gelmiş. 2014'te gelmiş partilerin hepsi paramparça parçalanmış, 2019'da bambaşka partiler gelmiş. Yani sürekli bir devrim var. Nahda sadece sabit kalan tek parti diyebiliriz. Yani Nahda küçülse de yerini koruyor Tunus siyasetinde. Fakat diğer seküler partiler, sağ partiler, sol partiler, milliyetçi partiler, komünist partiler, solcu partiler sürekli bir şey halindeler. Böyle bir arı kovanı gibi kayboluyorlar, yenileri geliyor, ötekiler kayboluyor, başkaları geliyor, birleşiyorlar, ayrılıyorlar, tekrar ayrılıyorlar. Mesela şu anda parlamentoda yanılmıyorsam 20-25 tane siyasi parti var. 217 milletvekili 20 küsur partiye bölünmüş vaziyette. Bakıyorsunuz işte 5-6 tane parti sadece birer milletvekili var. Şimdi bu kadar bölünmüş bir parlamentoda, özellikle de yarı başkanlık sisteminde nasıl siyasi istikrar sağlarsınız? Neredeyse imkansız. O anlamda sistemin de, kurumsal yapının da Tunus demokrasisinin biraz zorladığını, krize doğru ittiğini görüyoruz. 2011-2014 arası şey yaparken, anayasa çalışmaları yapılırken bu çok büyük bir tartışma konusuydu. Sistemin nasıl bir sistem olacağı? Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistem. Orada Nahda çok yoğun bir şekilde parlamenter sistem istedi. Fakat kabul ettiremedi. Şimdi burada da mesela enteresan bir farklılık var. Hani Türkiye siyasetiyle Tunus'u okuyanları ben tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bizim yaptığımızın tam tersini yaptı Nahda. Ve bambaşka bir yana doğru da gitmeye çalışıyor aynı zamanda. Biz nasıl parlamenter rejimi bıraktık, başkanlık sistemine geçtik ve bizim için otoriterleşme o şekilde gerçekleşti. O kurumsal değişimle gerçekleşti. Nahda tam tersi demokratikleşmeyi Ben Ali'nin tek adamlığından çıkarıp, başkanlık sisteminden çıkarıp parlamenter rejime getirme ve hani işte tamam pek çok parti bir arada olsun, gerekiyorsa koalisyon hükümetleri kurulsun ama yürütme parlamentonun elinde olsun. Yürütme gücü parlamentonun elinde olsun. İşte mesela bizdeki gibi %10 baraj konmadı. Neredeyse yok baraj. Çok daha kapsayıcı, çok daha içerici. O yüzden de zaten o kadar parlamentoda ciddi bir görüyoruz. 20-25 tane parti birer milletvekilleriyle pek çok partinin bir arada koalisyon hükümeti kurmaya çalıştığını görüyoruz. Bu biraz bizi Latin Amerika'ya çağrıştırıyor. Yani başkanlık sistemi güçlü bir başkan, %70-72 ile iktidara gelmiş, seçilmiş bir başkan ve 20 küsur partiyle bölünmüş, parça pinçik olmuş bir parlamento. Sürekli değişen hükümetler. Bir başbakan geliyor, işte birkaç ay kalıyor, o gidiyor, yerine başka bir başbakan geliyor. Bu başbakanların çoğunun siyasi partisi yok. Çok büyük bir kısmı teknokratik ve bürokratik geçmişten geliyorlar. Yani siyasi tablo Tunus'ta çok parçalanmış, çok bölünmüş. Siyasi iradeyi gösterebilecek, kendi tabanıyla anlamlı bir bağ kurabilecek ve o tabanı büyütebilecek, örgütleyebilecek ve insanların bu umutsuzluğunu bir şekilde umuda dönüştürebilecek güçlü siyasi partiler görmüyoruz ne yazık ki. Nah da onlardan biriydi. Fakat o da gittikçe zayıflıyor. Çünkü sürekli işte taviz vermeye çalışıyor, merkezde kalmaya çalışıyor, işte yönetmemeye çalışıyor. Hatta çünkü o kutuplaşma çok derin bir kutuplaşma, hala süren o kutuplaşma. Yani işte sekülerler sürekli Nahda'ya işte sizin yüzünüzden Tunus bu halde, Nahda'nın hiçbir şekilde Tunus'ta söz sahibi olmaması gerekiyor diye baskı yapıyor. Bu kutuplaştırma siyaseti üzerinden siyaset gidiyorlar. Başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Ve Nahda da bundan çok ciddi olarak çekiniyor. Kendini gittikçe geriye çekiyor. Geriye çektikçe, taviz verdikçe, merkezde kaldıkça ve bir takım reform girişimlerinde elini atmadıkça zayıflıyor, küçülüyor ve kendi tabanını da bir şekilde kaybediyor.
Hocam peki dış güçlerin yorumlarıyla alakalı da, yani dış güçlerin müdahalesiyle alakalı da çok fazla tweet okudum ben. O yüzden siz hani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın bu çerçevedeki rolünü sormak istiyorum. O konu hakkında ne söylemek istersiniz?
Evet, aslında bu uzun süredir devam eden bir bölgesel dinamik. Şimdi 2011 Arap ayaklanmalarıyla beraber hem Suudi Arabistan hem de Arap Emirlikleri çok net bir şekilde bir araya gelip kendi içlerinde bir koalisyon kurup Müslüman kardeşler, bölgede Müslüman kardeşler ve onunla beraber olabileceğini tahmin ettikleri bütün siyasi partilere karşı bir blok oluştururlar, bir cephe oluştururlar. Şimdi en önemli adımları da 2013 yılında Abdülfattah Sisi'nin Müslüman Kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Mursi'nin çok kanlı bir darbeyle alaşağı edilmesi operasyonuydu. Burada Suudi Arabistan'ın da Arap Emirlikleri'nde çok net bir desteği vardı. O dönemde Batı ülkelerinin biraz işte şeysiz kalmaları, yani biz bir şey söyleyemiyoruz galiba, hani burada darbe var mı yok mu, belki devrimin devamıdır falan gibi, böyle çok iki arada bir derede kalmaları, net bir irade koyamamaları, demokrasinin yanında duramamaları nedeniyle oradaki boşluğu Suudi Arabistan'la Arap Emirlikleri çok rahat bir şekilde doldurmuştu. Hem finansal desteğiyle hem de diplomatik desteğiyle Sisi'nin başarılı bir darbeyle Mursi'yi ortadan kaldırmasına yardım etmişlerdi. Şimdi benzer bir operasyonun Tunus'ta olduğuna dair bir takım şeyler görüyoruz. Operasyon demeyeyim ama şimdi mesela en azından sosyal medyada, daha yerleşik medyada, gazetelerde, Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri'ne yakın olan bir takım haber kaynaklarında Kays Said'in yaptığını destekleyen, işte bunun çok önemli ve doğru bir adım olduğunu ifade eden, hatta halkın da bunu istediğini göstermeye çalışan böyle bir Twitter kampanyası falan da döndü. Bunu çok güzel analiz etti bazı arkadaşlar. Onları da bakmak lazım. Şu anda yani hani tabii bilmiyoruz, net bir şey söylemek kolay değil. Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri'nin Kays Said ile daha sıcak ilişkiler kurduklarını biliyoruz. Kays Said'in Mısır, Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri'ne yakın bir takım diplomatik temaslar kurduğunu da biliyoruz. Fakat burada ne kadar bir incentive var, işte ne kadar bir destek var, destek sözü ve şeyi var, vaadi var, onu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde çıkabilir. Fakat şu da bir gerçek ki Tunus'un ekonomik krizi o kadar ağır ve derin bir kriz ki Suudi Arabistan veya Arap Emirlikleri'nin vereceği ciddi bir ekonomik destekle bu adımlar daha popüler bir hale de gelebilir.
O zaman bundan sonraki, yani aslında en sona Türkiye'yi bırakayım. Aklımda bir tane de Türkiye sorusu var ama öncelikle şeyi sorayım. Hani bundan sonraki senaryolar ne olabilir peki Tunus'ta? Hani yumuşak bir geçiş mi söz konusu olur, yoksa hani en kötü senaryo olarak adlandırabileceğimiz şey ne olur? Mesela anayasa değişikliği mi olur? Oradan bir başka bir rejime geçiş mi olur? O konu hakkında ne söylemek istersiniz diye sorayım.
Şimdi anayasa değişikliği zaten bir süredir tartışılıyordu. Kays Said net bir başkanlık sistemi istiyor. Nahda net bir parlamenter sistem istiyor. Geri kalan belki merkez partilerde yarı başkanlıkta devam etmek istiyor. Fakat bu kadar bölünmüşlük içerisinde yarı başkanlık sistemi gerçekten siyaseti kilitliyor. Onu da biliyoruz. Şimdi burada bir çıkış yolu olması lazım ama nasıl olacak o çıkış yolu onu da bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü Kays Said oturup bir diyalog kurma hevesinde değil. Öyle bir isteği, bir arzusu ve öyle bir iradesi yok. Yani o istiyor ki elinde her ne güç varsa onları bir araya getirsin ve ülkeyi tek elden yönetsin. Ve nasıl bir yönetim olacağına dair de çok bir fikrimiz yok. Çünkü dediğim gibi siyasi kurumların tamamıyla dışından gelmiş bir figürden bahsediyoruz. Hiçbir siyasi partiyle bir bağı yok. Herhangi bir siyasi tecrübesi yok. Geçmişi yok. Programını bilmiyoruz. Platformunu bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Sadece direkt demokrasi istediğini biliyoruz. Ve çokça sosyal anlamda da muhafazakar olduğunu biliyoruz. Şimdi burada da bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu aynı şey Abir Musi için de geçerli. İşte kadın hakları, özgürlük, eşitlik vesaire falan, biz böyle çok hareketleniyoruz kendi Turkish timeline'ımızda, Türk Twitter'ında, ama aslında hiç öyle bir şey yok. Hatta hem Cumhurbaşkanı Said hem de Abir Musi ciddi işte bir takım homofobik söylemler, hatta kadın erkek eşitliği konusunda da bir takım şeyleri olduğunu, kaygıları olduğunu, özellikle de mesela miras hukukunda kadınların erkeklerden eşit pay almaması gerektiğini savunan insanlar bunlar. Şimdi bildiğimiz bunlardan ibaret. Şimdi bundan sonra ne olacak sorusu biraz da hem ülkenin iç dinamikleri, güçlü olduğunu düşündüğümüz aktörlerin tutumları, hem de dış dünyanın vereceği tepkilere bağlı. Şimdi 2011'den işte 10 sene sonra Ocak ayında işte parlament şey vardı. Tunus'ta çok ciddi protestolar vardı. Genç nüfus, özellikle protestocular, ikinci bir devrimden bahsediyorlardı. Şimdi demokraside devrim ne demek? Yani bu önemli bir soru, değil mi? Şimdi Tunus demokratik bir rejim. Özgür seçimler yapıyor, sürekli seçimler yapıyor ve iktidara gelenler bu seçimlerde seçilmiş kişiler. Şimdi demokratik bir rejimde devrim dediğiniz zaman onun nereye çıkacağı çok çok belli değil. Genel olarak dünyanın gittiği yer popülist liderlerin, güçlü popülist liderlerin demokratik yollarla iktidara gelerek anayasal ve yasal haklarını da sonuna kadar zorlayarak, işte bazen referandumlarla, bazen işte anayasanın 80. maddesini çıkararak, kendine göre yorumlayarak, olabildiğince yasal bir kılıfa uydurarak gücü elinde topladığı, tekerleştiği bir süreç bu. Ve Tunus yalnız değil ne yazık ki. İşte Hindistan'dan Amerika'ya Trump döneminde, işte Türkiye'den Macaristan'a, Polonya'ya, her yerde görüyoruz bunu. Brezilya'ya. Yani o kadar yaygın ve geniş bir şey ki bu, eskisi gibi işte sizin yaptığı gibi, hatta işte silahlarla, ordunun gücüyle değil, halkın bir kesiminin desteğiyle, sokaktaki protestocuların sempatisiyle, anayasanın verdiği hakları çok ciddi suistimal ederek, işte referandumla, onunla bununla, yasal kılıfıyla gücün popülist otokratik liderlerde tekelleştiği bir süreçten geçiyoruz. Tunus'un en önemli, geleceğe doğru belki en güçlü senaryolarından biri bu. Fakat şimdi kötü bir şey çizmek istemiyorum. Kays Said bunun altından kalkabilecek bir figür de değil. Yani elinde toplasın bütün gücü, bakalım ne yapacak. Şimdi o kadar gücü verdiğiniz zaman sorumluluğu da alıyorsunuz aslında. Şimdi Kayıs Said'in şimdiye kadar her ne kadar popülaritesi düşmüş olsa da işte desteği vesaire falan bakıyoruz kamuoyu yoklamalarında %40'lara kadar gerilemiş durumda. Şimdi gücü elinize aldığınız zaman neden geriliyor? Çünkü gücü elinize almaya başlıyorsunuz. Bu sefer sorumluluğu da almaya başlıyorsunuz. Başbakanı görevden aldığınız zaman ve bütün yürütme şeyi artık benim elimde dediğiniz zaman sizin verdiğiniz kararlar insanların kaderini etkileyecek. Eğer doğru kararlar verirseniz ve onların kaderini olumlu yönde etkilerseniz, işte iş bulmalarını sağlarsanız, daha müreffeh bir hayat yaşamalarını sağlarsanız, enflasyonu düşürürseniz, borçlanmayı azaltırsanız, ülkenin ekonomisini büyütürseniz, zenginleştirirseniz, o zaman tamam, çok güzel. Yani ama şimdi Kayıs Said bir anlamda kumar oynuyor. Gücü eline aldıktan sonra göstereceği performans onun geleceğini de çok net olarak gösterecek. O anlamda hani kısa vadede umutlu olabileceğim şey şu. Ben Tunuslularının Kayıs Said'e tamam artık sen yönet, bundan sonra senindir iktidar deyip kenara çekileceğini düşünmüyorum. Çok ciddi bir hesap sorma şeyi gelişmiş durumda Tunus'ta. Son 10 senedir belki de en önemli şeylerden biri bu. O devrimin başarısı ve ertesinde gelen protestolar, senelerdir sürekli devam eden o hareketler vesaire falan. O kadar zengin ve güçlü bir sivil toplum oluşturdu ki, daha evvelden örgütlü sivil toplumun yanında da işte genç nüfusun özellikle katıldığı bir sivil toplum oluşturdu ki, çok rahat kendini ifade eden gruplardan bahsediyoruz şimdi. O demokrasinin getirdiği kazanım da o hesap sorma, yanlış yapıyorsa sen de gitmelisin o zaman deme iradesinde ben Tunuslulara verdiğini düşünüyorum. O anlamda yani hani bitti Tunus demokrasisi bu kadarmış, Arap Baharı sona erdi demek için çok erken. Kayıs Said'in performansı önemli bu açıdan. Bütün iktidarı elinde toplamış olması da o anlamda önemli bir dönüm noktası olacak. Başaramadığı takdirde, ki başaramayacağını düşünüyorum, başaramadığı takdirde de onun içinde bir protesto dalgası göreceğiz ve ondan sonra artık yeni seçimler vesaire falan ile yeni bir yönetim gelecektir. Ama orta ve uzun vadede Tunus'un çok önemli yapısal sorunları var, ekonomik problemleri var, ahbap çavuş kapitalizmi ve çok derin bir yolsuzluk ağ var. Ben Ali'nin mirası hala burada duruyor. Siyasi elitler, aktörler demokratik bir anayasa yazma konusunda ve özgürleşme konusunda çok büyük başarılar kazandılar. Ve Tunus'a da bu özgürlükleri kazandırdılar. Ancak onun arkasını getiremediler. Var olan ekonomik eşitsizliği ve ayrımcılığı, kayrımcılığı kaldıramadılar. Demokratik olarak siyasi eşitliği tesis ettiler. Fakat ekonomik anlamda özgürleştiremedikleri için insanları ve o sistemi, kapsayıcı sistemi yaratamadıkları için, ayrımcılık tam gaz devam ettiği için de ne yazık ki orta ve uzun vadede Tunus'un sıkıntıları devam edecek.
Hocam son olarak aslında belki biraz uluslararası ilişkiler konteksinde ama şeyi sormak istiyorum. Yani Tunus'ta yaşanan bu kriz Akdeniz'i nasıl etkiler? Yani mesela bölgeyi etkilerse, Akdeniz'i etkilerse hani Türkiye bundan nasıl etkilenir? Şimdi olası bir yeni hükümet kurulduğu zaman mesela işte Mısır'da yaptığımız gibi işte Sisi'den sonra ilişkileri nasıl maslahat güzel seviyesine indirmiştik? Biz de acaba hani Tunus'ta hükümeti işte tamamıyla böyle reddetsek doğru bir şey yapılmış olur mu? Veya işte Türkiye bu konuda nasıl bir tepki gösterir diye hani bununla alakalı düşüncelerinizi sorayım. Ondan sonra belki yayını kapatabiliriz, ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
Türkiye'nin ilk verdiği tepkiler çok net bir şekilde parlamentonun yanında, özellikle de Nahda'nın yanındaydı. Bu aslında demokratik rejimi desteklemek açısından doğru bir tepkiydi. Fakat bunu biz biliyoruz ki AKP aslında bunu sadece demokrasiyi desteklemek için yapmıyor. Kendi çıkarlarını burada gördüğü için de yapıyor. Çünkü Nahda hareketiyle uzun zamandır devam eden organik bağları var. Yani Ganuşi mesela çok sık gelir gider Türkiye'ye. Ve Erdoğan'la da bildiğim kadarıyla bir dostluğu söz konusu ve ciddi fikir alışverişleri de var. Nahda hareketi iktidara geldiği zaman 2011 yılındaki seçimlerde kendini sürekli Batı dünyasına anlatabilmek için biz Tunus'un AKP'siyiz şeklinde kendini tanımlıyordu. O anlamda çok çok büyük şey var, bağlar kuvvetli. Fakat dediğim gibi Nahda'nın Tunus'taki iktidarı o kadar yok ki, yani iktidarı yok. Nahta yönetmiyor Tunus'u. O anlamda hani Türkiye'nin çok sert bir diplomatik reaksiyon göstermesinin de bir esprisi olmayabilir. Çünkü Nahta iktidarda değil. Yani iktidardaki partilerden biri sadece. Ve çok geniş bir koalisyonla yönetmek zorunda. Çünkü o desteği almadan zaten iktidarda kalmaları mümkün değil. Ve o hükümetler de siyasi gücü elinde tutan hükümetler değil. Çok istikrarsız bir siyasetten bahsediyoruz. Siyasi yapıdan bahsediyoruz. O anlamda Mursi ve Müslüman kardeşlere verilmiş tepki, Mısır'daki tepki kadar güçlü bir tepkiye gerek olmayabilir bu noktada. Sadece Nahta'nın Tunus'taki gücünün şeyinden değil, azlığından değil. Aynı zamanda Tunus Akdeniz'de çok önemli bir ülke değil. Veyahut da Arap dünyasında da çok önemli bir ülke değil. Çünkü Mısır Arap dünyasının merkeziydi. Şeyde de çok önemli stratejik bir konumda, hem Süveyş kanalıyla hem de Akdeniz'de çok çok önemli bir ülkeydi. O anlamda Türkiye'nin belki Mursi yanında bu kadar sert bir tepki göstermiş olması stratejik anlamda daha anlamlı idi. Tunus için böyle bir şey gerek olmayabilir. Fakat burada ben gene siyasi ideolojik bağlar ve tarihsel ve kişisel dostluklar rol oynar diye tahmin ediyorum. Şey olarak değil, yani Türkiye'nin milli çıkarlarından da öte önemli olacak olan şey AKP ile Nahta'nın bağlarıdır. Ve Erdoğan'la Ganuşlu'nun dostluğu olacaktır diye tahmin ediyorum. Fakat dediğim gibi iktidar Nahta'da değil. Yani o anlamda hani çok büyük bir şey tepki göstermek çok da yerinde olmayabilir.
Peki yani aslında bu soru aklımda yoktu ama tamamıyla şimdi burada spontane bir şekilde geliştirdim. Hani bu kadar oy oranı düşüyor Nahta'nın anladığım kadarıyla, hani bunu bahsediyoruz zaten birkaç dakikadır da. Peki Nahta'sız bir hükümet kurabilme şansı var mı Tunus'ta? Hani bu konu hakkında ne söylersiniz belki, onu da sorayım. Hazır bulmuşken sizi.
Evet evet, yani çok güzel bir soru. Tunus'un en büyük açmazlarından biri bu zaten. Yani Tunus siyasetinin en güçlü, her şeye rağmen en güçlü, en organize aktörü Nahta ve ülkenin belli bir kısmı, özellikle de siyasi elitlerin önemli bir kısmı, Ben Ali döneminden kalmış elitler nefret ediyor Nahta'dan. Yani şimdi o kadar böyle bir kutuplaşma var ki ve ülkenin temel sorunları konuşulmuyor. Nahta'nın konuşulmasından ülkenin temel sorunlarına bir türlü sıra gelmiyor. Abir Mursi mesela hiç ekonomiden bahsetmiyor. Ama bütün mesele ekonomik. Yani şimdi Tunus'un ekonomik sıkıntılarını çözmeden siyasi sorunlarını çözmek mümkün değil. Siyasi sorunlarını çözmeden ekonomik sorunlarını da çözemiyorsunuz. Böyle bir kısır döngüye girmiş vaziyette. Fakat bakıyorsunuz yani özellikle de son dönemde popülerleşmiş olan aktörler sadece Nahta'dan bahsediyor. Sürekli bir Nahta'ya vurma durumu. Tamam, Nahta'yı kaldıralım ortadan. Geriye ne kalacak? Paramparça bir siyasi sistem kalacak. Şimdi o parça parlamentodan kim çıkacak? Kays Saied gibi güçlü bir aktör. Veyahut da işte Abir Mursi gibi biraz daha böyle bir konuşan, bağıran, çağıran falan ateşli bir aktör. Ama gene ne olacak? Ben Ali gibi bir rejim olacak. Ben Ali'nin rejimi neydi? İşte bütün Tunus'u, 10 milyon insanı, özellikle işte bir takım kaygıları olan insanları İslamcılarla korkutan, işte kafalarında sopa sallayan korkunç baskıcı bir rejimdi. Ve aynı rejim çok büyük yolsuzluklar üzerine yükselmiş bir rejimdi. Ben Ali ile beraber 5 aile, Ben Ali eşinin ailesiyle beraber 5 aile yönetiyordu bütün Tunus ekonomisini ve geriye kalan milyonlar açlıkta, sefaletle baş başaydı. Şimdi o zaman ne olacak? Nahta'yı atalım. Tamam, peki atalım. Tekrardan böyle bir güçlü olduğunu düşündüğümüz popüler bir lider gelsin. Bütün gücü eline verelim. Ben Ali 2.0. Tamam, peki ondan sonra ne olacak? Yine başladığımız yere geri dönüyoruz. Yani o anlamda Tunus'un bu kısır döngüden çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Belki sivil toplumun biraz devreye girmesiyle çıkacak. Bu senaryolar konusunda bunu da söyleyecektim. Belki bunu da eklemek gerekir. Şimdi Tunus'un çok güçlü bir sivil toplumu var. Özellikle de işte 2013 krizinde çok önemli rol oynadılar. 2011 devriminde de önemli rol oynadılar. Yani işte böyle çok düzensiz ve darmadağınık görünen bir protestolar yığınını devrime dönüştüren şey Tunus'un sivil toplumudur. Yani Tunus sivil toplumu olmadan devrim gerçekleşmezdi. Burada da önemli olan, en önemli aktör UGTT, Tunus federasyonları, sendika federasyonları. Şimdi onların nasıl tavır takınacağı aslında Kayış Said'in geleceğini de belirleyebilir. Ekonomik krizin gidişatını da belirleyebilir. Çünkü onlar çok önemli bir ekonomik şeyi elinde tutuyorlar. Hem şeyleri çok fazla, talepleri çok fazla, hem siyasi güçleri çok fazla. Eğer reform isterlerse ve bir takım şeyler yapabilirlerse, özellikle de siyasi aktörlere karşı bir taviz verme noktasına gelirlerse, o zaman Tunus sivil toplumu, Tunus'u bu şeyden çıkarabilir, kısır döngüden çıkarabilir. Ama orada da onların şu noktaya gelmeleri lazım. Şimdiye kadar sadece kendilerini düşünüyorlardı. Şu noktada artık hani Tunus yoksa artık biz de yokuz. Eğer ülke bu uçurumdan yuvarlanacaksa bizim de hayatımız ciddi olarak sıkıntıya girecek. Biz artık devletten yüksek maaş almışız almamışız ne fark eder noktasına gelmeleri gerekiyor. Kayış Said bu adımları atmadan evvel UJT'de enteresan bir takım temasları geçmişti. Başbakan, başkan, cumhurbaşkanı ve Ganuşi arasında, parlamento başkanı arasında bir üçlü diplomasiye soyunmuşlardı. O anlamda farklı grupları bir araya getirelim ve ekonomik reformu konuşalım artık, sosyal adaleti konuşalım artık noktasına gelmişlerdi. Sanıyorum ki onlar da biraz daha şey verme noktasına geldiler. Yani evet, biz de taviz verebiliriz. Şimdiye kadar vermedik ama biz de taviz verebiliriz. Çünkü burada bütün ülkenin geleceği söz konusu. Dedikleri anda biraz daha siyasi aktörlerin desteğiyle bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Orada gene şeye geri dönüyoruz, yani kurumsal etkileri. O kadar bölünmüş bir parlamento var ki, yani iki tane üç tane güçlü parti olsa, Nahda'nın yanında iki tane güçlü seküler parti olsa mesela, o zaman UJT'de de belki o şeyi alacak, adım atacak, o riski alacak ve diyecek ki tamam, oturalım bir araya gelelim ve bu reform sürecini başlatalım. İç içe geçmiş krizler var burada. Siyasi kriz, inanılmaz bir siyasi istikrarsızlık. Ekonomik kriz çok derin. Yapısal problemler var. Üstüne bir de pandeminin getirdiği hem ekonomik hem de sağlık krizi. Üst üste krizler. Bunları aşabilmesi için Tunus'un ciddi desteğe ihtiyacı var.
Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bize vakit ayırdığınız için. En azından Tunus'ta neler olup bittiğini gerçekten ben anlamış oldum. Umarım seyircilerimiz için de çok faydalı bir yayın olmuş olur. Tekrar teşekkürler, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili seyirciler, kapatırken de hatırlatmak gerekirse bugün Doktor Şebnem Gümüşçü ile birlikte Tunus'ta yaşanan olayları konuştuk ve olası senaryoları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.